Ayrım 30, Bilge Kadın, Christian Jacques, sayfa 359, 59. bölüm. Mernefta iktidarının 4. yılı sınırlarda hiçbir çatışma çıkmadan biterken, mezarının kazılması ile süslenmesi işi oldukça ilerlemişti. Şimdiye kadar kozmik okyanusun yani Nun'un enerjisinin Firavun'un Lahti'nin son evine indirilirken yayılacağı kuyuyla son bulan koridorun birinci bölümünü oluşturan ilk üç tanrı geçidi düşmanları ve kötü güçleri kovmak için yapılan sütunlu salon, dirilenin ruhunun göğün en yükseğine çıkacağı yeni bir koridor, ruhu sonsuza dek doğrulukta tutacak Maat salonu ve Mernebtah'ın mumyasının yatacağı altın salona açılan son koridorun başlangıcı bitirilmişti. Çizimciler güneş ilahilerinden alınmış hieroglifler, Firavun'un öte tarafın nöbetçileri karşısında korkusuzca çıkmasını ve doğrulara açık cennete kolayca girmesini sağlayacak kapılar kitabı ve gizli odanın kitabından alınma metinleri çizmeye başlamışlardı bir de. Osiris'e yağ ve tütsü, Ptah'a şarap sunan Mernebtah, hükümdarı hayat veren Ra ve Anubis, kanatlı tanrı Şamaat, Firavun ile tanrılar arasında sayısız konuşmalar. İşte arkadaşları kayanın karnına dalarken kurtarıcı Shed ile cesur Paneb'in çizdiği resimler. Fitilleri islenmeyen birçok kandil sayesinde aydınlatma kusursuzdu. İki ressam renkleri mezarın dışında hazırlayıp rekabete girişiyor, değişik kalınlıkta katlar sürüyor, ince farklılıklar yaratıyor, özellikle de Shed'in yardımcısına öğrettiği sırların uygulanmasıyla elde edilen bir kat vernik, kırmızılarıyla mavileri daha parlak gösteriyordu. Paneb'in gücü öylesine bulaşıcıydı ki onun yanında çalışırken bitkinlik duymuyordu kurtarıcı. Hatta gece boyunca tanrıların bineceği altın kayığı çizerken gözleri daha iyi görüyormuş gibi geliyordu ona. "Artık fazla ileriye gitti," diye haykırdı Çakal Unes. "Shed'in gelip müdahale etmesini istiyorum." Shed çizimciye ve güneş kayığının burnunda duran mavi perukalı altın peştemallı, görkemli insan resminin önünde durmuş iki meslektaşına pişkin somun pay ile kararlı Gao'ya yaklaştı. Başın üzerinde adı yazılıydı. Osiya yolu tek bilen yaratıcı dürtü. "Resimde neyi beğenmedin?" diye sordu Shed. "Kafesleri ben çizdim," dedi Unesh. "Paneb'in uymadığı kesin talimatlara göre çizdim." "Doğru," diye onayladı Gao. Pay rahatsızlığı belli susuyordu. "Bütününe bak," dedi kurtarıcı, "kayığa, Osiya'ya ve palamarı tutan tanrısal varlıklara." Unesh kaşlarını çattı. "Göremiyorum." "İşte ressam olmamanın nedeni de bu. Teknik verilere sadık kalarak duvara katı bir kalıp çizdin. Paneb de kalıplardan biraz taşarak canlandırdı onları. Çalışma kayboldu, yerine güzellik doğdu."
"Yani Paneb istediğini yapabilir," diye diklendi Uneş.
"Tam tersine, işlerimiz yavaş ilerliyorsa onun yüzünden. Çünkü kareleri öylesine dikkatle inceliyor ki sonunda kafes eline geçiveriyor. Katı bir sınırı yumuşatıp daha önce olmayanı fışkırtan eldir bazen."
"Yine de," diye itiraz etti Gao, "kabul edilemez şeyler yapıyor."
"Yanılıyorsun. Yokluğunda resmin ölmeye mahkum olacağı oranları biçimlendiriyor. Yolunu yitirmesine izin verir miydim sanıyorsun? Üstelik de bir kral mezarında. Daha iyi bakın, sonra da bu resimde neyi beğenmediğinizi söyleyin bana."
Üç çizimci boşuna eleştirilecek bir yer aradı.
"Bundan sonraki kafesi hazırlayalım," dedi Pay.
"Kenir bu sabah nasıl?" diye sordu Işık güçlü Newt'a.
"Çok daha iyi. Sonunda iştahına kavuştu. Olur olmaz şeyler için omurdanmaya da başladı. Bana kalırsa tedaviniz tamamıyla iyileştirdi onu."
Mezar katibi asık yüzle çıktı odasından.
"İşler gecikti."
"Ah Işık, tanrılar size sevgiyle davransın. O güçlendirici haplarınızı daha ne kadar yutacağım?"
"Gücünüze kavuştuğunuza göre hemen bırakabilirsiniz."
"Papirüsün çalınmasından sonra öleceğimi sandım. Evimde yazıhanemde hırsızlık. Böyle bir alçaklığı kim yapmış olabilir?"
Korkunç hırsızlığın anlaşılmasından sonra haftalar boyu süren, imuniyi gündelik işleri üstlenmek zorunda bırakan derin bir bunalıma düşmüştü mezar katibi. O uzun haftalar boyunca bilge kadın sürekli ziyaret etmiş, hem biyoenerji hem de ilaç kullanarak sağlığını yeniden kazandırmaya uğraşmıştı.
''Kendimi Krallar Vadisi'ne gidebilecek kadar güçlü hissediyorum.'' dedi Kenhir.
''Bunun kararını siz veremezsiniz.'' diye itiraz etti güçlü Newt. ''Bırakın da Krallar Vadisi'ne ne zaman gidebileceğinizi bilge kadın düşünsün.''
Işık gülümsedi. ''İşte bu ilaç benimkileri tamamlayacak ve zanaatkarlar sizi aralarından görmekten mutlu olacak.''
Mezar katibi şaşkınlık içindeydi.
''Bir şaheser yaratmışsın.'' dedi Nefer'e. ''Bu mezar en az büyük Ramses'inki kadar güzel.''
''İşin güç yanı asıl şimdi başlıyor.'' diye uyardı onu ustabaşı. ''Lahit odası tamamlanmadığı sürece endişelerim sona ermeyecek.''
Kenhir ebedi istirahatgahın koridorlarında gidip geliyor, canlı renklerin ahenginde hangi ayrıntıyı seyredeceğine karar veremiyordu. Çizimciler ile ressamlar kendilerini aşmış, ölüm buraya asla hakim olamayacak.
Bütün ekip bu esere ruhunu kattı.
Mezarın dışında kurutulmuş balıktan, salata, soğan ve ekmekten oluşan yemeği paylaştılar. Öğlen yemeğinde sadece çok hafif bir biraya izin vardı. Kenhir kayaya oyulmuş koltuğundaki yerini almıştı. Yüzündeki dalgınlığa rağmen herkes geri geldiği için memnundu. Dinlenme bitince mezara döndüler.
''O çalınan papirüs hiç aklımdan çıkmıyor.'' dedi mezar katibi usta başına. ''Bildiğim bütün giriş çıkışları yazmıştım oraya. Niyetim tek tek zanaatkarların köyden çıkma sıklığını belirlemekti. Peşinde olduğumuz adam bunun farkına varmış ki belgeyi yok etmeye karar verdi.''
''Yazdıklarınız aklınızda değil mi?''
''Hafızamı papirüslere yazdıklarımla yormamaya çalışırım. Notlarım olmadan sağlıklı sonuçlar çıkarmam imkansız.''
''Adamımız artık daha dikkatli davranacaktır. Kuşkusuz Sobek'in yeni güvenlik önlemleri aldığını da gördü.''
''Durumu çok güçleşti şimdi. Eğer köyden ayrılmamaya özen gösterirse köy dışındaki suç ortaklarıyla nasıl temas edecek?''
''Sobek haklı. Er ya da geç yanlış bir adım atacaktır. Bizim gözümüzü dört açıp tetikte olmamız gerek.''
''Işık taşını bir daha ne zaman kullanmayı düşünüyorsun?''
''Lahit odası kazılıp tavanı kubbeleştirildiğinde,'' dedi Nefer, ''çizimciler ile ressamların gelişinden önce duvarların güçle dolmasını istiyorum.'' Doğrusunu söylemek gerekirse Panev ile Shed'in resimlerini birbirinden ayırt etmek gün geçtikçe zorlaşıyor. Boynuz kulağa yetişiyor. Bu mezarın renkleri Ramses'in ebedi istirahatgahındakilerden bile daha canlı.''
''Shed'e kalırsa Panep kırmızılarla oynayarak yeni renkler yaratmış. Üstelik bu daha sadece başlangıçmış.''
''Kurtarıcı öğrencisini kıskanıyor olmasın?''
''Tam tersine Kenhir. Öğrencisinin gelişmesini görmek ona gençlik ve heyecan kazandırdı. Kurtarıcı büyük eserlerin adamıdır. Gündelik iş kadar nefret ettiği bir şey yoktur. Uzun süre kendine layık bir halef bulamamaktan yakınıp umutsuzluğa düşmüştü.''
''Ve Panep geldi, işte hakikat meydanının bir mucizesi daha. Kendini beğenmişliğin elini ya da yüreğini bozmasına izin verme.''
''Bu hepimizi bekleyen bir tehlike. Panep öylesine çok güçlükle karşılaştı ki her seferinde kendini aşması gerekti. Onu aşan bir eser için kendinle ve kendine karşı mücadele ettiği sürece içindeki ateş yaratıcı olacaktır.'' ''Yardımcısının sınırlarını her gün biraz daha fazla zorlaması konusunda da Shed'e güvenebiliriz sanırım.'' Ustabaşı mezarın eşiğinden geçiyordu ki çözüm kafasında parladı. ''Posta?''
''Ne diyorsun?'' diye sordu Kenhir.
''Hain dışarıyla yazışarak bağlantı kuruyor.'' Postacı Uputi mezar katibinin önerisini duyunca dehşete düştü. ''Postanın sırrını koruyacağıma yemin ettim. Eğer yeminime karşı gelirsem Tot'un asası haklı olarak kafama vuracak, işimi de kaybedeceğim. Şimdiye kadar çok kişi rüşvet vermeye çalıştı bana ama hiçbiri başaramadı.''
''Kutlarım seni Uputi ama benim niyetim sana rüşvet vermek değil.'' Yine de zanaatkarların mektuplarında yazılanları ve kimlere gönderildiğini bilmek istiyorsunuz. Cevabım hayır Kenhir, kesin ve sert bir hayır.
Tutumunu anlıyorum ama doğruluğumun en az seninki kadar katı olduğundan ve loncanın yüksek çıkarı için senden böyle bir şey istediğimden emin ol.
Sözünüzden kuşkulanmak aklımdan bile geçmez ama size verdiğim cevap mesleğe girerken ettiğim yemine tamamen uygun.
Mezar katibi bir cinayet soruşturması olsaydı Uputin'in taşıdığı mektupların içeriklerini öğrenmeye yetkili olacaktı kuşkusuz. Ne var ki loncanın onurunu korumak ve her iki ekibin de işleri başlarından aşkınken sorunların gün ışığına çıkmasını önlemek zorundaydı.
Hiç olmazsa bana bir bilgi ver Uputi. Bu son 3 ay boyunca sana en fazla mektup veren zanaatkar kim?
Bunu neden öğrenmek istiyorsunuz?
Mezar günlüğüne yazmak, bundan önceki yıllarla karşılaştırmak ve vezirin benden isteyeceğinden kuşkum olmadığı günlük yazışma raporunu hazırlamak için.
Saygıyla söylenmiş yalan Uputi'nin direncini yıktı.
Madem öyle diyorsunuz, en çok yazan pişkin somun pay. Ama bundan fazlasını öğrenemeyeceksiniz.
60. Bölüm.
Bir dilim et almayacak mısın pay diye şaşkınlıkla sordu karısı.
Hayır, bu gece olmaz.
İşkembede mi var?
Biraz ağırlığım var.
Neredeyse hiçbir şey yemedin. Oysa ben evlilik yıldönümümüz için bir şölen hazırlamıştım sana.
Böylesi daha iyi, emin ol.
Senin kafanda bir şeyler var.
Çizimcinin vücuduna kan damlayan yanakları da şiş göbeğine bakarak iyi beslenmediğini söylemek imkansızdı.
Çıkıp biraz dolaşacağım.
Geç kalma, yoksa çocukları uyandırırsın.
Merak etme.
Yemeklerin kokusuna daha fazla dayanabilmek imkansızdı. En iyisi biraz hava alıp unutmaya çalışmaktı. Midesi topuklarına sarkmış çizimci köyün ana caddesine daldı.
Ne rastlantama dedi Panep, ben de seni görmeye geliyordum.
Beni mi? Neden ama?
Ustabaşı ve mezar katibi seninle konuşmak istiyor.
Hemen mi?
Hemen.
Yatmak üzereydim.
Evden yeni çıkıyordun, öyle değil mi?
Hayır, evet ama dönüyordum.
Beni seni çağırmam için gönderdiler, ben de seni götürüyorum, tamam mı?
Peki tamam.
Genç devin sözde yumuşaklığı öfkesinden de tehlikeliydi. Pay sözünü dinleyip onunla gitmenin daha iyi olacağını düşündü. İçi endişeyle dolu olarak Nefer ile Işık'ın evine girdi. Bilge kadının kusursuz bakışlarının her zamankinden daha sorgulayıcı, daha az dostça olduklarını gördü.
Yüzün sapsarı dedi Işık, hazımsızlık mı?
Hayır, iyiyim, çok iyiyim.
Kenhir ayakta durmuş, ellerini bastonuna dayamıştı. Nezaket cümleleriyle zaman kaybetmek istemedi.
Bu son günlerde çok yazıyorsun.
Olabilir ama bu benden başkasını ilgilendirmez.
Hakikat meydanını ilgilendirebilir. Kime yazıyordun?
Bunu sormaya hakkınız yok.
Tam tersine sorarız. Eğer cevap vermemekle direnirsen mahkemeyi toplarım.
Pay dehşet içindeydi. İyi ama haksızlık bu.
Eğer kendinle barışıksan bize cevap verirsin diye araya girdi Nefer.
Reddetmekle hakikat meydanı hizmetkarına yakışmayacak davranışlar içinde olduğunu kanıtlamıyor musun?
Pay başını önüne eğdi.
Her şeyi biliyorsunuz değil mi?
Ağır bir sessizlik cevapladı sorusunu.
Her şey bir yıl önce başladı, yaklaşık 1 yıl önce. Doğu yakasında balık pazarının yanında oturan annemin 80. yıl dönümünü kutlarken başladı. O gün hem işkembeyi hem de et kızartmasını fazla kaçırmıştım. O da Kagemli için dersler kitabındaki ünlü cümleyi yüzüme söyledi. Oburluk aşağılık bir şeydir. Parmakla gösterilmesi gerekir.
Susuzluğu gidermek için bir maşrapa su, yüreği güçlendirmek için bir tutam sebze yeterlidir. Yemek bittiğinde karnı hala hırsla dolu olana yazık. Sonra da rejim yapıp zayıflamadığım sürece benimle görüşmeyeceğini söyledi. 20'den fazla mektup yazıp insanüstü çabalarımdan söz ettim. Ama 20 kilo verip zayıf görünmemi istiyor. Bu akşam da bir şeyler kemirmeye çalıştım. Açlıktan öleceğim herhalde.
Pay aklandı dedi Nefer.
Ya çok iyi numara yapıyorsa, dedi Kenner, maskesinin düşeceğini düşünerek öylesine korkunç bir bahane uydurdu ki kimsenin kuşkulanmayacağından emin olduğu bir şeyler anlattı.
Dediğinizi yapmış olması için sizi tanımaması gerekir, dedi Işık gülümseyerek.
Ben, dedi Panep, bayın doğruyu söylediğinden eminim ama yine de anlattıklarını yerinde öğrenmek istiyorum. Yarın sabah gidip annesini görürüm, böylece hepimizin içi rahat eder.
Payın annesi mi? Solda, 3. sokakta oturuyor.
Panep tezgahını kuran balıkçıyı selamladı, gösterilen yönde yürüdü. Ama 3. sokağa geçip koşmaya başladı, arkasında adım sesleri. Sala bindiği andan beri izleniyordu, belki de daha önceden. Demek pişkin somun pay yalan söylemişti. Açıklamaları bir yalanlar örgüsüydü. Birinin söylediklerinin doğruluğunu araştıracağından kuşkulanmış ve dışarıdaki suç ortağından meraklıyı ortadan kaldırmasını istemişti. Panep keyiften uçacak gibiydi, peşindekinin anlatacak çok şeyi olmalıydı. Duvarın köşesine saklandı, her yöne bakıp araştıran bir Nübyeli gördü.
''Beni mi arıyordun dostum?'
Nübyeli'nin yumruğu hızla fırladı, Panep koluyla darbeyi savuşturdu, sağ ayağı rakibinin karnını buldu. Nübyeli birkaç adım geriledi ama ayakta durmayı başardı.
''Dövüşmeyi biliyorsun, üstelik dayanıklısın da,'' dedi genç dev hayranlıkla. ''Galiba sana çok sert vurmak zorunda kalacağım. Tabii patronunun adını hemen söylemek istemiyorsan.''
Adam göğüs kaslarını şişirdi ve kafası önünde Panep'in üzerine atıldı. Zanaatkar en son anda kenara çekildi, birleştirdiği yumruklarını rakibinin ensesine patlatarak koşusunu duvarda bitirmesine yardım etti. Yüzü gözü kan içinde kalan Nübyeli sendeleyerek de olsa doğrulmayı başardı.
''Amma da sertmişsin.''
Nübyeli güçlükle soluk alıyordu.
''Eğer beni öldürürsen elimizden kurtulamazsın. Sobek'in adamlarının elinden kimse kurtulamaz.''
Gözleri bulanıklaştı, bayılıp düştü. Evlerdeki kadınlar dikkatli gözlerle sokağı taradılar.
''Bana su getirin,'' diye bağırdı dev.
Nübyeli'nin kendine gelmesi için koca bir testi gerekti.
''Gerçekten de polis misin?''
Zavallı adam korkuyla irkildi. ''Yine vuracak mısın?''
''Doğruyu söylersen hayır, neden izledin beni?''
''Bu benim görevim. Doğu yakasına geçen zanaatkarların nereye gittiklerini öğrenmek zorundayım.
Ben de görevliyim. Şef Sobek hiçbir şey söylemedi bana.''
Kimse Sobek'i uyarmayı düşünmemişti ki. Panep ayağa kalkmasına ve tedavi için bir merhem hazırlayacak bir tıbbi bitkiler dükkanına kadar yürümesine yardım etti Nübyeli'nin.
''Rapor yazmak zorundayım,'' dedi polis. ''Sobek'e ne diyeceğim?''
''Mezar katibine gitmesini söyle, Kenhir ona durumu açıklayacaktır.''
''Payın annesisiniz değil mi?''
Ufak tefek yüzü kırışıklarla dolu kadın pek sevimli görünmüyordu.
''Benden ne istiyorsunuz?''
''Oğlunuzun dostuyum.''
''Sayıfladı mı?''
''Biraz ama.''
''Bana mektup göndermekten vazgeçip dediğimi yapsın. O obur herif ailemizin yüz karası. İnsanın gözünü rahatsız etmeyecek hale gelmeden asla karşıma çıkmasın.''
''Emin olun, çok ciddi gayret gösteriyor ve...''
''Gayret göstermek yeterli olmaz, başarması gerek.''
Payın anası kapıyı Panep'in yüzüne çarptı. General Mehi yayını gerdi, hedefin ortasını nişanlayıp oku bıraktı. Ok havada zvızlayıp kalın tahtaya saplandı.
''İyi atışlı,'' dedi Dakter beğeniyle. Mehi oku çıkardı, temreninin hala bozulmamış olduğunu gördü.
''Güzel sonuç Dakter. Elde ettiğin alaşım olağanüstü dayanıklı çıktı. Tebliğ okçular böylesi oklarla, benzersiz silahlarla donanmış olacak. Ya kılıçlar?
İyi gidiyor.
Oysa umutsuz ve keyifsiz görünüyordun.
Üst düzey teknisyenlik görevi bana göre değil. Yükselme düşlerimiz şimdi bana öyle uzak görünüyor ki.''
''Yanılıyorsun Dakter.
Mernep daha iktidarını paylaşmadan hüküm sürüyor. Siz hakikat meydanını korumak zorundasınız. Sırlarından hiçbirine ulaşamadık. O köyün duvarları gerçekten de aşılmazmış meğer.''
''Vazgeçtiğimi mi sanıyorsun?''
''Sizin parlak bir meslek hayatı izlediğinizi, benimkinin de bu laboratuvarda biteceğini sanıyorum sadece.''
Zafer bizim olacak. Çünkü düşmanın gücünü biliyoruz, dedi Mehi kararlılıkla. Düşman düşündüğümüzden çok daha ürkütücü. Ustabaşı ile bilge kadın bir tapınağı oluşturan iki taş gibi loncaya kusursuz bir uyum veriyor. Bu birlikteliği yıkmak kolay olmayacak. Şimdiye kadar kazandığımız küçük zaferler yeterli değil. Bunu ben de kabul ediyorum. Bu arada dersler çıkarmamız gereken önemli yenilgiler de tattık. Bu derslerden en önemlisi Nefer'i başlıca desteklerinden mahrum bırakmak. İçerideki müttefikimiz sayesinde mezar katibinin sağlığının iyi olmadığını biliyoruz. Yaşı göz önünde bulundurulunca yolumuzun üzerinde daha uzun süre duramayacağı anlaşılıyor. Oysa Nefer'in çok rahatsız edici bir bekçi köpeği var. Orduya yazılmayı kabul etmeyen genç Panep. Yazık ona.
30. ayrımın sonu. Sayfa 369.